Ayrım 15, Uzun Yol, Bernard Muattisi'ye, sayfa 133. Barometre düşmeye başladı. Gökyüzü dalgalı şekilde sirüslerle kaplandı. Yukarıda çok rüzgar var ve barograf bir sürü kroşe çiziği atmış. İki aylık güzel hava döneminden sonra tanrıların korumasına rağmen ha bir gün evvel ha bir gün sonra mutlaka böyle olacağı belliydi. Deniz henüz homurdanmaya başlamadı ama barografın sinirli sinirli titreşen çizikleri haberi veriyor. Güvertede gerekli bütün önlemler alındı. 5 metrekarelik fırtına yelkeni trinkette bir camadan, ana yelkende iki camadan, mizana en alt camadanda. Rüzgar dümeninin palasını yarı yarıya daha küçük olanıyla da değiştirdim. Rotayı hem bu depresyonun yolundan hem de buz dağlarının limitinden uzaklaşmak için doğu kuzeydoğuya, kuzeydoğuya daha yakın çevirdim. Azgın fırtına iyice oturursa acaba içerideki dümenin başında kaç gün ve geceyi uykusuz geçireceğim? İki keresinde 72 saat dümen başında geçirmiştim. Birincisinde Malaka Boğazı'nda Marie Theresa ile kıyı ve resifleri kollamak için, ikincisinde de Marie Theresa 2 ile Ümit Burnu'nu geçerken, o seyirde çukurlarda derin derin uyuyup dalga tepelerinde teknenin kıçını dalgaya vermek için uyanaraktan. Tahiti Alicante seferindeki uzun süren kuvvetli fırtına çok yorucu olmuştu. Zira doğru ritmi bulamamış ve erkenden tükenme noktasına gelmiştim. Şimdi Hint Okyanusu'na çıktığımdan beri yaptığım yoga sayesinde çok daha hazırlıklı olduğumu hissediyorum. O zaman az kalsın vazgeçip Mauritius adasına rota tutmaya hazırlanıyordum. Ülserimden kıvranıyordum. Ne fizik ne de moral olarak hiçbir şey iyi gitmiyordu. Yola çıkmadan bir yıl önce bir arkadaş Desmond Dün'ün Herkes İçin Yoga diye bir kitabını göndermişti. İçinde de bir mektupla Avrupa'nın ritminin bana yaramadığını, sinirli ve yorgun bıraktığını anlatmaya çalışmıştı. Bu yoga disiplinini 2 yıldır uyguladığını, hem onun hem de karısının dengelerine iyi geldiğini söylüyordu. Bütün bu söyledikleri doğruydu biliyordum, hem de eskiden beri. Hint Okyanusu'nda ilk defa sayfalarını karıştırırken doğduğum yer olan Asya'nın bütün değerlerinin, ihtiyar doğunun bütün bilgeliğinin ortaya çıktığını gördüm. Bu küçük egzersizlerin çoğu benim yorulduğumda her zaman yaptığım insiyaki hareketlerdi. Ülserim beni helak etmeyi bırakmıştı. Bir daha da lumbago ağrısı çekmedim. Daha da önemlisi fazladan bir şey daha buldum. Tarifi olmayan nirvana gibi bir şey. Bazıları doğuştan veya ön sezileriyle ulaşırlar, diğerleri ise yaşamlarının bir döneminde önlerine çıktığında. Bilinmez ama ne zaman olduğunun hiç de önemi yok. Önemli olan var olduğu ve onunla her şeyin yerli yerine oturması, iç evrenimizdeki dengesi. Mehtap yok. Birkaç güne kadar önce çekingen, sonra gitgide büyüyerek, gülümseyerek yeniden çıkacak. Barometre düşüyor ama büyük bir fırtına tehdidi olmasına rağmen hayat normal ritminde sürüyor. Denizde bulduğum bu sükunet bakalım ne zamana kadar sürecek? Bütün bir hayatı hayranlıkla seyrediyorum. Güneş, bulutlar, deniz, geçen ve orada duran zaman. Bazen de benim yüzyıllar önce terk ettiğim bu yabancılaşan dünya. Bu her şeyin yapmacık olduğu, insanların sahte ihtiyaçların, sahte zevklerin tatmini için para makinelerine çevrildiği modern dünya. Deniz fırtınayla köpük köpük bembeyaz oldu. Ana yelkeni arkasından da mizanayı mayna ettim. Joshua gecenin içinde tek camadanlı trinket ve fırtına yelkeniyle dalgadan dalgaya sörf yaparak koşturuyor. Küçük rüzgar dümeni her işi yapıyor. İstenmeyen kavançaları düzeltiyor. Dalga çukurlarındaki durgunluktan yararlanıp rotayı toparlıyor. İçerideki kapalı dümen mahalline oturmuş, beni kırılan dalgalara yaklaştıran hem de onlardan koruyan şeffaf kubbeden fosforlu suyu seyrediyorum. Neredeyse yolumun dönemeç noktasına geldim. Hint Okyanusu'ndan beri biliyorum ki ben artık oraya dönmek istemiyorum. Denizin homurdaması içeride epey azalıyor ve deniz bana birçok şey söylüyor. Şimdiki şeyler, geçmiş şeyler, gelecek şeyler. Her şey burada, denizde. İnanıyorum ki neşe düşüncenin en önemli dışa vurumu. Fakat biliyorum ki asıl dönemeç Horn'dan sonra. Ben dayanabilirsem, Joshua dayanabilirse, o zaman devam etmeyi deneyebiliriz. Ümit Burnu'ndan yeniden geçmek, Leeuwin, Tasmanya ve Yeni Zelanda'dan yeniden geçmek, bütün Hint Okyanusu'nu, Pasifik'i yeniden arşınlamak, Galapagos'a gidip demirleyerek sakin sakin bu işin bilançosunu çıkartmak. Şimdi bile Galapagos'lara gidebilirim. Kuzeye doğru dümen yekesini biraz sancağa basmaya bakar. Çok yakın, birkaç haftada orada olabilirim. Ama Galapagoslar için daha çok erken, daha henüz tam olarak Ganj'ımı bulamadım. Sanki hiç denememiş gibi olacağım. Ömür boyu pişmanlık duyarım sonra. Ormanda keşfettiğim bir tapınağı hatırlıyorum. Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Artık hiçbir şey hatırlamamalıyım. Horda kadar sonsuzluktan, temiz havadan, yıldızlardan, bulutlardan ve de en derin anlamıyla özgürlükten yaratılmış küçük kırmızı beyaz gezegenim, teknemden başka bir şeye bakmak yok. Ve de merhametsiz şehirlerini, yüzsüz kalabalıklarını, manasız var olma ritmine olan açlığı ile karayı tamamen unutmak. Orada bir tüccar reklam panoları gece daha iyi görünebilsin diye yıldızları söndürebilseydi, belki de buna bile kalkışırdı. Bütün bunları unutmak, sadece denizle ve teknemle yaşamak, deniz için ve teknem için. 15. kısım. Joshua, Joshua'ya karşı. Fırtına dindi, ciddi değil, 20 saat 8 kuvvetinde, sağanaklarda 9. Gece kırılan dalgalarla rüzgar dümeninin yelkovanı kırılmış, zaten hazırda bekleyen yedeği de değiştirildi. Genelde güney yarım kürenin yüksek enlemlerindeki batılı fırtınalar bir depresyona bağlıdır. Batıya dönmeden önce sıkı bir karayel, sonra da lodostan eser. Böylece fırtınanın ilk fazından meydana gelen kabarık deniz, sonradan batıya dönen havanın tesiriyle büyüyen kaba dalgaların üstüne çaprazdan binerek tehlikeli kırılganlar meydana getirir. Bu kırılganlar bazen çok tehlikeli olabiliyor ve denizin azdığı zamanlar kıç omuzluktan vurduğunda doğuya giden rotayı güneye kırmaya mecbur ediyor. Deniz azıyor ama o kadar da değil. Dümeni tutmam bile gerekmiyor. Dalgalar çabucak çok büyüdü. Joshua sörfe kalktı ama ben ses çıkarmıyorum. Aylardır harcanan yiyecekler ve yakıttan dolayı tekne daha da hafifledi. Pruva çok iyi kaldırıyor. Takla atma tehlikesi olmadan sörf yapabilir. En azından bu denizde. Hava ekşi suratlılığına devam ediyor. Rüzgar lodosa dönerek düşüyor. Sonra gökyüzü yarım saate kalmadan açıldı. Güneş, parlak güneş. Dört çift çorabı yıkamak için ana yelkenden kovaya biriken yağmur suyundan istifade ettim. Onları balıkları solungaçlarından ipe geçirdikleri gibi, tesbih dizer gibi ipe geçirip bocurum çarmıhlarının yukarılarına astım. Belki biraz delik oluyor ama mandalla asmaktan daha emin. Rüzgarın götürdüğü çorap olacağına varsın delikli çorap olsun. Bu ara çok çorap kullanıyorum. Her ne kadar şambrellerden kestiğim lastikleri çizmelerin üstünden muşambanın pantolon paçalarına geçirsem bile su yine de giriyor. Bir iş yapmaya güverteye çıkmak zorunda kalınca yaş çorapları giydiğimde boşu boşuna küfür ediyorum. Kabindeyken kuru olarak giydiğim çoraplar güvertede biraz fazla kalınca üç kerenin birinde mutlaka ıslanıyor. Hava soğumaya başladı, deniz buz gibi. Evvelce de mutlaka böyleydi. Ama güverteye kadar vurmadığı için ben buranın denizinin bu kadar soğuk olduğunu fark etmiyordum. Çizmelerin içine girince birkaç saniyede tüylerim diken diken oluyor. Pasifik'in bu ilk fırtınası öncesiyle sonrası arasında bir sınır varmış hissi uyandırıyor. Bu yüksek enlemlerde her şey iyi giderken bile deniz hep biraz azgın demek oluyor. Hava yeniden kapanıyor, sirüsler dalga dalga, sirüsler kedi bıyığı şeklinde. Sirrostratüsler görünmüyor, varlıkları sadece güneşin tacından belli oluyor. Barografın çizgileri titremeler geçiriyor, 4 albatrosla 3 malamok, parakete dönüyor da dönüyor. 152 mil, 160 mil, 158, 147, 162, 169 mil. Baş bodoslama gece gündüz homurdanıyor. Endişeli homurdanma, sakin homurdanma, keyifli homurdanma. Hepsi bulutları arada bir delebilen bir güneş huzmesi. Barografın çizdiği çizgiler, kuzey batı kaba dalgaları, uzun batı kaba dalgaları gibi şeylere göre değişiyor homurdanmalar. Joshua muntazaman her üç günde 10 derecelik boylamı eritiyor. Haftada 1000 milden fazla. İki aynı tekne harita üzerinde birbirleriyle yarışıyorlar. Tahiti Alicante yolculuğunu aynı haritaya 3 yıl önce günlük mevkiler olarak işlemiştim. Şimdiki çizgi haritada ve tükenmezi bastırarak çizdiğim Damiye'nin yer küresinde aşağı yukarı düz, hızlı, net. Güneyden el verdiği ölçüde en kısa fakat yapılabilecek kadar elverişli yoldan. Tahiti Alicante'nin kurşun kalemle çizili çok daha kuzeyden, çok daha yavaş, biraz düzensiz sanki bir korku kıskacında çizilmiş çekingen çizgisinden çok farklı. Aslında şimdi de biraz korkuyorum ama aynı şey değil. Bana öyle geliyor ki günlerdir kaportanın kapağı açılmadı. Hava hep gri. İki stratüs kümesi arasından solgun güneşi sekstantta yakalayabilmek için güvertede bazen 1 saatten fazla kalmam gerekiyor. Sık sık yağmur yağıyor ve denizde hiç durmadan gürüldüyor. Haber vermeden sık sık çaprazlama gelen dalgalar fena tokatlıyor. Buzlu su yığınları güvertenin rüzgar altını şiddetle kaplıyor. Ne varsa götürecek. Çorapların ayakta ıslanmaması için ağır bir dalgıç elbisesi lazım. 3 çift çorap ocağın üstünde asılı duruyor. Emniyet kemersiz iş yapmak imkansız. Bir gün mutlaka ölümcül olabilir. Ama emniyet kemerine bir türlü alışamadım. Kendimi hareketlerime hakim olamayacakmış, bağlanmış gibi hissediyorum. İş bitip de kabine girerken üstümden çıkardığımda unutmamak için hemen muşambanın göğüs cebine sokuyorum. Artık hiç muşambasız çıkamadığım için böylece hep elimin altında oluyor. Sadece hava almak ve denizle çene çalmak için çıktığımda emniyet kemerini cebimden çıkarmıyorum. O zaman da gözlerim ve kulaklarımla dolanan dalgaları kollayarak 1,5 saniyede kapağı açıp kendimi içeri atmaya hazır bekliyorum. Bu 1,5 saniye benim kaputu açıp içeri atlayarak kumanda masasındaki iskemleme oturmam ve başımın üstünden kapağı hemen iyice çekip neopren contanın boylu boyunca yerine oturması için geçen en uzun süre. Emniyet kemeriyle kendimi daha engellenmiş hissederdim. Sonra da bilmiyorum. Başka önemli şeyler de var. Etrafımı çevreleyen şeylerle olan özel ortaklık. Emniyet kemeri beni ancak çelik bir koç boynuzuna bağlar, geri kalanlara değil. Üstünde Çin'i mürekkebiyle Annie yazıyor. Captain Brown'un donatım malzemelerinden biriydi. Lois bu tekneyi Fan de Fiele'den aldığında. Lois, Louis'nin kemerini kendine ayırdı. Annie'ninkini ise bana verdi. Kısa gelen askılıkları söktüm, zaten rahatsız edeceklerdi. Askısız daha az teknik ama daha kolay bağlanıp çözülüyor. Sonra da kendimi daha az tutuklu hissediyorum askısız. Bir haftadır Horn'a doğru iniş, ikinci bir fırtınayı geçiştirmek biraz tereddüte sebep oldu. Yağmurla karışık dolu koca koca dalgalar, bazen de dehşet veren sörfler. Rota değişikliğinden beri Lodos'a dönen rüzgarda son camadanda koşturan Joshua'nın güzelliği dışında ne yoğun bir heyecan ne de kırılma dökülme var. Kırılma falan yok da bolyomun ölmüş olmasından korkuyorum. Kırılan dalgaları çekerken kocaman bir serpintiden su aldı. Yan tarafındaki uzaktan kumanda fişinin bağlandığı delikten içine sular girdi. Bu deliği izole bantla kapatmalıydım. Pek inanmayarak da olsa tuzlu suyu emsin diye kibrit çöpünün ucuna pamuk sarıp uzaktan kumanda prizine soktum. Pamuklar kuru geri gelinceye kadar bu işlemi 5-6 kez tekrarladım. Daha sonra içeride kalan tuzu eritsin diye bu sefer de pamuğu tatlı suyla nemlendirip deliğe soktum. Arkasından da aleve uzaktan göstererek ısıttığım pamukla iyice kuruttum. Deklanşörü denedim. Bir mucize. Çalıştı. Önce biraz öksürdü falan ama sonra hayata dönmeye başladı. Küçük hareketlerle filmi başa sardım. Kurtulmuştu. Bu bir şanstı. Umarım bütün bunlara sebep olan dalgayı görebileceğim. Makarayı çıkarıp makineyi Primus ocağının üstünde usulca ısıttım. Sonra da kuru ve sıcak gazete kağıdına sardım. Şimdi bir tencerenin içinde rutubeti çekmek için kullanılan silika jel paketlerini ısıtıyorum. Makinenin doğru dürüst çalıştığından emin olduktan sonra daha önce söktüğüm objektifleri ısıttığım gazetelere koydum. Makineyi de silika paketleriyle beraber sıcak gazetelere sardım. Şayet çalışmamış olsaydı bana büyük bir darbe olurdu. Yolculuk boyunca net olarak göremeyeceğim şeyleri sonradan görebilmeme yardımcı oldu. Barometre aynı seviyede kaldı ama hava 6 ila 7 kuvvet esiyor. Sonra rüzgar 3 kuvvete düştü ve ertesi gün yağmurla beraber 4 kuvvet karayele dirise etti. Karayel rüzgarları hiç sevmem. Ne gelirse onlardan gelir. Anayaken bombasının altında yine bir kova su birikti. Pasifik'te şimdiye kadar topladığım su miktarı 72 litre. Yani 35 günlük tüketimimin 1/4'ü, günde 2,5 litreden. Hint okyanusundayken gereksinimimin biraz üstünde toplamıştım. 56 günlük bir sürede 150 litre toplayıp 130 litre harcamıştım. Üst üste koyunca her şeyi karşılıyor. Deponun seviyesi yola çıkarkenkiyle aşağı yukarı aynı, 400 litre. İnanıyorum ki yeteri kadar yiyecek ve yedek malzeme alabilecek büyüklükte bir tekne. Sadece gökten inen su takviyesiyle dünyayı birçok kez dolanabilir. Kovamda sabah biriken suyu da mutfak bezini yıkadım. Aslında yanlış bir iş. Lumbagomla sırt ağrılarım, havanın rutubetinin ince değişikliklerinde beni artık rahatsız etmediklerinden beri Atlantik'teki Porto Noir'dan bu yana yıkanmayan bu mutfak bezi bana atmosferdeki değişiklikleri haber veriyordu. Mutfak bezi kas katı kaldığı zaman havanın kuru ve göreceli olarak güzel olacağı, Lodos'tan gelen rüzgarların sürekli, Sirüslerin dışında gökyüzünün masmavi olacağını bekleyebilirdim. Lodos rüzgarları varken bezin sertliğinin daha az olması, hemen hemen her zaman havanın daha az kuru ve rüzgarın yakında batıya döneceğinin işaretiydi. Eğer bizim bez dünyanın bütün günahlarını temizlemişçesine yumuşak ve cıvıksa rüzgarların yıldızdan rutubet taşıyarak geleceğini beklemem gerekirdi. Ama ziyanı yok. Cıvıldayan kuşlu ve ağzından baloncuklar çıkaran balıklı tişörtüm de her ne kadar mutfak bezinin işe yaradığı zamanlardaki kadar olmasa da aşağı yukarı şimdi aynı işi görüyor. Bez şimdi olabildiğince yüksekte, bocurum çarmıhlarında 6 tane çamaşır mandalıyla asılı olarak keyifle çırpınıyor. Güverteye serpinti gelmeden dertsiz geçen 4 günde 130, 111, 147 ve 142 mil yapıldı. Hava saat 10'a doğru tamamen açıldı ve ben Horn'a 1000 mil kala 49 derece enleminde meridyen ölçerken kendime çırılçıplak güneş banyosu lüksü ısmarladım. Hava kuru, mizananın çarmıhlarına 2 battaniyeyi de astım, yastıkları da güvertede bir güzel çırptım. Kaporta uzun zamandan beri ilk defa sonuna kadar açık kaldı. Astıklarımın hepsi yola çıkarkenki gibi kurumuş olarak içeri alındı. Güneş çekingence ısıtıyor, Sirüs ve Sirro kümülüsler yeniden gökyüzünü kaplıyor. Buna rağmen deniz güzel, çırpıntı ve kuzucuk yok. Rüzgar sadece 3 kuvvete kadar düştü. Bütün bu yüksekteki bulutlar satıhtaki rüzgarı dik açıyla kesiyorlar ve rüzgara karşı dönüldüğünde soldan geliyorlar. Bu batıdan ya da Lodos'tan gelen bir depresyonun habercisi oluyor. Öğle vakti güneşin çevresindeki 22 derecelik taç da aynı şeyi söylüyor. Ama barometre bir şey demiyor, çizgisi bir teviye gidiyor, hiçbir kıpırtı yok. Hatta normalden 2 milimetre de yukarıda, karayelden gelen kaba dalgayı bir türlü çözemedim. Kapalı hava, çisenti, yağmura rağmen kuvvetli ile fırtınamsı arası bir rüzgar. Ayaklarımı donduran güvertede güneşle saklambaç oynayarak 2 saat bekleyip, sonunda mucize eseri alçaktaki stratusların arasından onu yakaladım. Tahiti Alicante görünüşte 20 ila 40 mil almaya devam ediyor. 3 hafta içinde 24 saatlik devrelerde bizi sadece 2 kere geçti. Ama avantaj yine Tahiti Alicante'de, zira yolu uzatmadan Horn'u bizden önce dönmüştü. Gece gündüz güvertede çok zaman geçiriyorum. Kabinde ise sık sık Damiye'nin yer küresini seyrediyorum. Galapagoslar 3000 mil kuzeyde, çok yakın. Doğuya doğru ise epey bir yol. Doğuya pek bakmamak gerekiyor. Ne neşeli ne de hüzünlüyüm. Tamamen gergin ya da tamamen gevşemiş de değilim. Sanki yıldızlara bakarak sorular soran ve bunlara cevap verecek kadar olgunlaşmamış bir adamın durumu gibi. Neden olduğunu bilmeden bir gün neşeli, bir gün hafifçe üzüntülü. Biraz ufka benziyor. Gökle denizin birleştiği çizgi net bir şekilde görülebilir. Ona doğru hep gidilebilir olmasına rağmen o hep aynı uzaklıkta ve ulaşılamaz. Her şeye rağmen tek sayılan şeyin gidilen yol olduğu insanın en derininde bilinmesidir. Tasmanya 5000 mil geride kaldı. Horn ise 900 mil önümüzde. Joshua şimdi 3 yıl önce çizdiği yolun biraz daha güneyinde bulunuyor. O zaman da hava durumu şimdikinin aynıydı. Odaların ortasından geçmekten korkup duvar diplerinden yürüyen misk faresi Shushundra gibi uzun müddet fırtınaların nispeten daha az olduğu kuzey rotadan gidiyorduk. Bu rotada fırtınalar güneye göre daha az şiddetliydi de. Zira 43. paralelde korkunç bir tokat yemekten geliyorduk. Öyle ki insanın ömrünün sonuna kadar unutamayacağı bir tokat. Denizin devleşebildiği, kırılan dalgaları hiçbir anlatımın tarif edemeyeceği güney enlemlerinin hakiki fırtınalarında tecrübenin hiçbir geçerliliği yok. Uzun zaman dalgaların 15 ila 25 knot hızla tekneye çarpmış olabileceğini zannettim. Aslında Joshua'nın Güney Pasifik'te maruz kaldığı en kuvvetli fırtınanın kırılganları en fazla 15 notu geçmiyordu. Darbe hızı ise tekne arkadan aldığı için 10 ile 11 not arasında dolaşıyordu. Kırılan dalgaların bu hızını kıç taraftan girişiyle baş taraftan çıkışını kronometreleyerek büyük bir kesinlikle ölçebiliyordum. 10, 11 nispi hızı olan bir kırılgan arkadan alındığı müddetçe doğru dürüst bir tekne için kaldırılabilir bir şeydir. Tabii takla atma riski olmazsa. 15. ayrımın sonu. Sayfa 141.